Ayrım 9.
Sayfa 86. Lisa başıyla bir hareket yapınca Ludwig ne demek istediğini anladı. Christina ile Dörtley'nin meraklı bakışları altında kahveden ayrıldılar. Doğruca Lisa'nın odasına gittiler. Üzerlerindeki çöken ağırlık kalkmaya başlamıştı. Tutkuları yeniden ve bu kez tropik bir fırtına gibi patlamış. Havayı karşılıklı suçlamalardan temizlemiş, kendi budalalıklarına gülmeye yöneltmişti. İçlerinden biri yarı özür dileyip yarı açıklamaya, duygularının gelgitini analiz etmeye kalkıştığında diğeri hemen sözünü kesiyordu. Lisa bunu erkeğini öperek yapıyor, dudakları ve dili daha fazla konuşmayı gereksiz kılıyordu. Ludwig de ona uyumaya karar verdi. Sabah aşırı bir sevecenlikle uyanmıştı. Kızın başını okşadı, meme uçlarını öptü, okşadı, sonra da ısırdı. "Seni seviyorum Lisa." Lisa ona bakıp dalgın bir tavırla gülümsedi. Ludwig'in kalbi duracaktı sanki. Bir duygusal çatışma döngüsü daha mı bekliyordu onları? "Ödevim konusunda kaygılıyım. Profesör Love geçen hafta iade etmeliydi. Sinir sistemi hakkında ve..." "Lisa!" diye bağırdı Ludwig. "Benim sinir sistemim daha fazla itiraza dayanamaz." İkisi de güldüler ve yeniden sevişmeye koyuldular. Tatlı anılar Tuna gibi akıyordu. "Landman, Ludo'yu hatırladın mı?" Ludwig gülümsedi. "Lisa'da." İlk kez karşılaştıkları 1913 yılı. Arşidük henüz Saraybosna'yı ziyaret etmemişti. Viyana yüzeyden bakıldığında her zamanki gibi sağlam görünüyordu. Oysa alttan alta çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Lisa, Cafe Landman'da tıp fakültesinden sevgilisi olan gençle oturuyordu. Fincanları yarı yarıya boşalmış, masanın üstündeki su dolu bardaklara el sürülmemiş. İçeriye elinde Arbeiter Zeitung gazetesi olan yırtık ceketli, kareli gömlekli, pantolon paçaları kısa, siyah çoraplı, aksi yüzlü bir genç giriyor. Görünüşünden öğrenci olduğu belli. Ama Landman'da daha önce hiç görülmemiş. Sonra Lisa'ya bakıp gülümsüyor. Lisa bir gülümsemenin bir yüzü böylesine değiştirebileceğine inanmıyor. Sevgilisi kulağına "seni tavlamaya çalışıyor" diye fısıldıyor. "Konuşmaya nasıl başlayacak dersin?" Lisa yanıt veremeden Ludwig masalarına yaklaşmış bile. Güçlü bir Polonya aksanıyla Almanca konuşuyor. "Özür dilerim Fräulein. Böyle bir havada iki başlı kartallar bile erir." "Çok özgün bir giriş bu." Lisa kahkahayı basıyor ve gülmesini bir türlü durduramıyor. Arkadaşı da ona katılıyor, kendine hakim bir şekilde. Ludwig'in yüzündeki gülümseme kayboluyor. Lisa ise kontrolden tümüyle çıkmış. Birden yandaki masadan gelen bir ses ilk karşılaşmalarının arasına giriyor. "Bir kartalı eritmek için bir gazeteden daha fazlası gerek." Ludwig kurşun yemiş gibi dönüyor. Siyah pamuklu bluzlu, uzun etekli, 50 yaşlarında bir kadın. Omuzlarında beyaz ipekli bir şal, başında kırmızı hasır şapka var. Gözleri Ludwig'i delip geçiyor. Ludwig kızarıyor. Evet, gerçekten kızarmıştı. Sonra Lisa ile arkadaşından acele özür dileyerek kadınla birlikte kahveden çıkıyor. Şimdi de çok yakın olan ama sonsuzluk kadar uzak görünen olayı hatırlayıp gülmüşlerdi. "Ah, hep böyle olabilse Lisa, başka ne isteriz? Ya devrim? Unutuldu mu yoksa? Umarım bana karşı da aynı derecede vefasız davranmazsın." Dışarıda hava kararıyordu. Bütün günü yatakta geçirmişlerdi. Bunu fark etmek onları hem düşündürmüş hem de mutlu etmişti. Hitler, Sovyetler Birliği'ni istila ettiğinde ben 4 yaşındaydım. O sırada babaannen Gertrud ile Moskova'daydık. Gertrud, Moskova Radyosu'nun Almanca yayınlarına yardımcı olmak istemişti. Arkadaşları kendisine beni şehir dışına göndermesi için yalvarırken, Gertrud bir ara buna yanaşır gibi olmuşsa da ben ondan ayrılmayı reddetmiştim. Kıyameti koparmış, evdeki bütün kapkacığı kırmış, pencereden atlamakla tehdit etmiştim. Yarattığım ürkütücü sahneler etkili olmuştu. Hepsi korkmuşlar, ben de Gertrud'un yanında Moskova'da kalmıştım. Sana bir şey söylemek isterim, Carl. Karşılaştığımız insanların çoğunda en ufak bir korku yoktu. Hitler bizi birleştirmiş, bizler o korkunç temizlik ve tasfiyeler dehşetini, ölümcül kolektifleştirme girişimlerini unutmuştuk. Ben çok küçük olduğum halde insanların yüzlerindeki ifadeleri hala hatırlarım. Belki bir hatırlama değil bu. Belki de benim anılarım, Gertrude'un bana o zaman ve Nazilerin yenilmesinden sonra söyledikleriyle iç içe geçmiştir. Tüm bunlar garip gelebilir. Yine de savaş yıllarında Moskova'da kahkahalar hiç eksik olmamıştı. Sanki bu daha büyük felaketle kendi yöneticilerimizin bize yaptıkları işkenceleri aşabilecekmişiz gibi. Almanlar gelip şehrin varoşlarına dayanmıştı. Stalin'in halkı silahlandırması gerekiyordu. Benim 10 yaşında ve daha büyük arkadaşlarım vardı. Hepsine gerçek tüfekler verilmiş ve sokaktaki düzensiz savunuculara katılmışlardı. Ben de onlarla gitmek istiyordum ama annem beni gözlerinin önünden ayırmıyordu. Onunla birlikte radyoya gidip Alman halkına, bütün Alman yurtseverlerine hitabıyla başlayan ve bitmek tükenmek bilmeyen sıkıcı radyo konuşmalarını dinlemek zorundaydım. Evet, yurtseverler. Stalin'in konuşmalarının tonu artık tamamen milliyetçiydi. Ama sersemler, Alman yurtseverlerinin çoğunun isteyerek ya da istemeyerek Nazileri desteklediklerini ve Moskova'da zafer kazanmayı umduklarını anlayamıyorlardı. Alman Genelkurmayı Napolyon'un yenildiği topraklarda Hitler'in başarılı olabileceğini umuyordu. Stalin de Napolyon saplantısı içindeydi. Çar'ın aydınlanma çağını süngüyle yaymaya çalışan Fransız general karşısındaki başarısı kahramanca ve yurtseverce bir örnek sayılıyordu. O koşullarda henüz idam edilmemiş olan Kızıl Ordu generalleri de salıverilip cepheye gönderildi. Gertrude akşamları eve geldiğinde bana çocukluğundan söz eder, Almanya'dan neden kaçtığını anlatırdı. Normal koşullarda olsa uyurdum. Ancak onun heyecanı, gergin atmosfer, aynı blokta yaşayan sıradan insanların gerçek kahramanlıkları beni oturup dinlemeye zorluyordu. Yıllar sonra hikayelerinden bazılarını unuttuğumda onu tekrar tekrar sorguya çeker ve anlattıklarını kendi belleğimin bir parçasına dönüştürürdüm. Geceleri yatarken seninle de konuştuğunu tahmin ediyorum. O zaman sen 7-8 yaşlarında olmalıydın. Ama o güler ve bana senin Karl'ın bir burjuva olacak. Hep yanlış zamanda uyuyakalıyor derdi. Tabii burjuva olma hakkında her şeyi bilirdi. Yaz kokuları ona çocukluk günlerini çağrıştırıp her zaman çok sevdiği Münih'i hatırlatıyordu. Bana Şivaben'deki eski konağın büyük bahçesini anlatırdı. Yaban çilekleri ilk göründüğünde duyduğu heyecanı, çamların insanı dipdir eden kokusunu. Sevgilisi David'le Berlin'e gitmek üzere şehirden ayrılmadan birkaç gece önce Ernst Toller'in devrimci oyunu olan, ki bir tür silaha sarılma çağrısıydı, Massmensch'i görmeye gitmişlerdi. Gertie özellikle performanstan ziyade hikayeden büyülenmiş bir halde dönmüştü. O oyunu okudum da. Gerçekten berbat Karl. Bir Dutch yurttaşı olarak ben tiksinmiştim. Ama babaannem farklı düşünüyordu. David'le kendisinin kalpleri ve kafalarını aynı anda fetheden Koron'un sözlerindeki çelik devrimciliği son anına kadar aklında tutmuştu. Biz kule gibi yükselen kentlerin uçurumunda ezelden beri hapsolmuşlar. Biz mekanik ve alaycı sistemlerin sunağına yatırılmışlar. Biz gözyaşı geceleriyle yüzleri örtülmüşler ve ezelden beri anasız olanlar. Fabrikaların uçurumlarından sesleniyoruz. Ne zaman sevgiyle çalışacağız? Ne zaman isteğimizle çalışacağız? Kurtuluş ne zaman? Toller'in oyunu Gertrude'un kararlılığını daha da pekiştirmişti. Asla Toller'in oyunundaki kadın gibi olmayacak, şiddetten asla kaçınmayacak, İnsani önyargıların üste çıkmasına izin vermeyecekti. Gertrude babamla ilk kez Berlin'de karşılaşmış. Bana hikayeyi tek bir ayrıntısını atlamadan defalarca anlattı. Hep aynı şekilde. Bu arada sesi hafif tizleşir ve yapaylaşırdı. Kimi zaman o ıstırabın ardında neler yattığını merak ederdim. Gertrude Ludwig'i ilk kez Potsdamerplatz'taki Fürstenhof barında görmüş. Berlin'de soğuk bir Kasım gecesi. Kesin bir tarih vermek gerekirse 7 Kasım. Nedense son cümlesi beni hep rahatsız etmiştir. Kesin bir tarih vermek gerekirse 7 Kasım. Kesin olmayan 7 Kasım diye bir şey olamaz ki, değil mi? Hepimiz o günün Rus devriminin yıl dönümü olduğunu biliriz. Gertrude gergin, sinirli ve aşırı heyecanlıydı. Ludwig, Komünist Enternasyonel'in ve Kızıl Ordu'nun 4. dairesinin yani askeri istihbaratın bir temsilcisiydi. Kendisi ise Alman Komünist Partisi'nin Berlin yönetiminin gizli işler için seçtiği 6 üyeden sadece biri. Altısı da her şeylerini bırakmışlardı. Özel kimlikleri, milliyetleri, resmi parti üyelikleri gizliydi. Kendilerini dünya devriminin düşman hatları gerisinde çalışan gözleri ve kulakları sayıyorlardı. Ludwig daha önce Gertrude adında bir komünistle karşılaşmadığından Goethe'nin ilk adını kullanmasına izin vermişti. Öyle biriydi işte. Garip, komik ve parti kurallarıyla çelişse bile arkadaşlarına sadık. Ludwig bardaki kadın garsona abartmalı bir şekilde eğilerek selam verip "Fräulein, en iyi Riesling'inizden 2 kadeh lütfen" dedi. "Bugün 7 Kasım, çocuğumuzun 6. doğum günü ve lütfen siz de bize katılın." "Teşekkür ederim Ludwig. Çocuğunuzun adı ne?" Ludwig bir an şaşırmış gibiydi. Sonra gülümseyerek kadehini kaldırdı. "Vladimir'e içelim. Ona babasının adını verdik. Vladi." Gertrude gülemeyecek kadar heyecanlıydı. Hem Lenin ve devrim hakkında böyle şakalar yapmak disiplinsizlik sayılmaz mıydı? Garson kız gerçi bir şey anlamamıştı ama Gertrude onda kendisine yönelik bir saygısızlık hissediyordu. İyi giyinme talimatı almıştı. Yeni çalışma alanında yarı proleter giysiler pek özendirilmezdi. Aslında Gertrude açısından bir sorun oluşturmuyordu bu. Ludwig'le ilk görüşmesi için kahverengi ceket ve etek, siyah tayt ve bej bluz giymişti. Bluzunun yakasını bir zamanlar anneannesinin olan ametist bir broşla tutturmuştu. Düz ve siyah saçlarını topuz yapmış, sonra bembeyaz ensesinde toplamıştı. Masanın üzerinde duran gözlüğü çirkindi. Ludwig ona yeni bir gözlükçü tavsiye etmeyi unutmaması gerektiğini düşündü. Ludwig, kızın açık sözlü konuşmasına ve gözlerindeki gülümsemeye dikkat etmişti. Gözlerinde neden gölgeler vardı acaba? Ne tür sıkıntıları vardı? Dosyasını dikkatle okumuştu. Münih'i ve ailesinden koptuğunu biliyordu. Wedding'de David Stein'la kısa süren evliliğini de biliyordu. Fakat gözlerinin altında ne makyajın ne de gözlüğünün saklayabildiği koyu gölgelerin nedenini bilmiyordu. Gertrude ise kendisinden pek büyük görünmeyen Ludwig'in Komintern'de böyle yüksek bir mevkiye nasıl geldiğini merak etmekteydi. Sıradan bir insana benziyordu. Gerçekten bir entelektüel olabilir miydi? Kendi hayalinde bir entelektüelin yüzünü ancak Rosa Luxemburg, Eugen Levin, Karl Radek ve Leon Trotsky gibi simalar doldurabiliyordu. Düşüncelerinin ortasında birden duruverdi. Ludwig bir Orta Avrupa Yahudisi değil, Slav olmalıydı. Tahmini yarı yarıya doğru çıktı. Ludwig'in annesi Rus, babası Galiçalı bir Yahudiydi. Annesinden geniş alnını ve koyu sarı saçlarını almıştı. Gözleri babasınınkiler gibi maviydi ve güldüğü zaman yüzü kırışıyordu. Gertrude onun kaba köylü ellerinin ama bakımlı tırnaklarının olduğunu fark etti. Tütün lekesi yoktu. Parmaklarının biçimleri de kaybolmamıştı. Ludwig yemek sırasında aniden suratını asıverdi. Yüzü sertleşti, gözlerine soğuk ve delici bir bakış yerleşti. Gertrude'a bir tek nedenle göreve alındığını söyledi. İngilizce, Fransızca ve Rusça konuşabilmesi sayesinde. İşi kolay olmayacaktı. Almanya içinde ve dışında sık sık seyahat etmesi gerekecek, 2 hafta içinde teknik eğitim almak amacıyla Moskova'ya gidecek, sonra kendisine yeni bir pasaport verilecek, Alman partisiyle bağlarını hemen koparacak, üyelik kartını iade edecek, parti sempatizanlarıyla birlikte görülmeyecekti. "Sevgilin var mı?" "Bunun bir ilgisi olduğunu sanmıyorum." "O da bir yoldaş mı?" "Hayır." Gertrude'un sesinde meydan okuma vardı. Ludwig ısrarlıydı. İlla bilmek istiyorsan fotoğrafçı. Bir sosyal demokrat ama aktif değil. Yani... Ludwig gülümsedi. Çok iyi, mükemmel. Güvenilir biri mi? Ne için? Zaman zaman ihtiyaç duyacağımız fotoğrafları çekmeye. Para alacak mı? Elbette. Öyleyse güvenilir. David Stein'den neden ayrıldın? İyi bir insan, iyi bir yoldaştı. Neden? Bunun ne ilgisi var? Her şeyin bir ilgisi var. Yine mutlaka bilmek istiyorsan, David bir başkasına aşık oldu. Sosyal demokrat bir doktora. Biliyorum. Gertrude gülmeye başlarken Ludwig'in yüzü hala ısıktı. Özür dilerim. Öyle biliyorum diye işine güldüm. Yeni sevgilisinin adı Gerda. David hep doktor olmak isterdi. Baviera devrimi engel oldu. Gerda onun tıbba dönüşünü temsil ediyor. Şimdi Heidelberg'deler ve David'in öğrenim giderlerini Gerda karşılıyor. Gerçek aşk. Politikada artık aktif olmadığını duydum. Yanlış duymuşsun dedi Ludwig buz gibi bir sesle. İşte her şey 1923 Kasım ayının 7. günü böyle başladı. O zaman birilerinin aklına gelip de Gertrude'a olayların nereye varacağını ve Ludwig'in sonunun nasıl geleceğini söylemiş olsaydı herhalde alay eder ve delirmiş olduğunu düşünürdü. Yalnız o zaman bile kırgın ihtiyar Karl Kautsky gibi kendisini dünyanın gerçekliğinden tecrit etmiş Bolşevik deneyinin ancak felaketle sonuçlanabileceğini bıkıp usanmadan tekrarlayan insanlar vardı. Usta polemikçi Lenin ve Troçki ona yazılarıyla yanıt vermek zorunda kalmışlardı. Almanya'nın dört bir yanındaki parti üyeleri hararetle onaylayarak Lenin ile Troçki'ye desteklerini göstermişler ve dönek Kautsky ve proleter devrimi ile terörizm ve komünizmi gözlerine sokarak sosyal demokratları tehdit etmişlerdi. Ya Ludwig? Gertrude onu tanıdıkça şakalarını, ani ruhsal değişimlerini, pırıl pırıl zekasını, Moskova ve Berlin'deki komünist liderlerin güçlü ve zayıf yanları hakkında psikolojik görüşlerini ilk elden yaşayıp öğrendikçe neden ve nasıl hızlı bir şekilde yükseldiğini anlamaya başladı. Ludwig çok özel biriydi. Yarı şair, yarı komiser, yumuşak yürekli ve acımasız. Pushkino'da güzel bir yaz gününü hatırlıyorum. Yelena teyze ve kocası Mitya amca dediğim dostlarımızın yanında kalıyorduk. Oğulları Sasha benim yaşımdaydı ve Moskova'da aynı okula gitmiştik. Mitya amca atomu parçalamaya çalışan fizikçilerden biri olduğundan huzur içinde çalışabileceği özel bir daçası vardı. Sasha ile bir çam ağacına adlarımızı kazırken bize doğru koşan Gertrude'un sevinçli sesini duyduk. Sasha'nın annesiyle babası da neşeyle dans ederek arkasından koşuyorlardı. Kızıl Ordu Berlin yolunda. Bu ne demek biliyor musun Vladi? Savaşı kazandık. Sevinç içinde onlara baktık. Gerçek mi Muti? Doğru oğlum. Mitya amca kendinden emin bir tavırla sakalını sıvazladı. Almanların işi bitti. Berlin üzerinde orak çekiş dalgalanacak artık. Ama biz Almanız dediğimi hatırlıyorum. Hep birden gülmeye başladıklarında da kızmıştım. Tıpkı bir soru sorduğunda annenle ben gülersek senin kızdığın gibi. Benim sözlerim Sasha'yı kaygılandırmıştı. Bizim generallerimiz bütün Almanları öldürecek mi diye sordu. Elbette hayır salak diyerek azarladı annesi onu. Sadece Nazileri öldürecekler. Büyükleri dinlemekten bıkıp dere kenarına koştuk. Burada yüzüstü yatar, yüzlerimizi avuçlarımızın içine alır ve önümüzden akan deriye bakarak saatlerce hayale dalardık. Duyulan tek ses kuşların ötüşü ve Jurassic çağı kayalarının arasından çıkıp aşağıdaki ırmağa giden derenin çağıltısı olurdu. Güneş üzerlerinde parladığında rengi kızılımsı kahverengiye dönüşen koyu yeşil yosunlarla kaplı kaygan kayalara tırmanıp dereye atlardık. Dere çok sığ olduğundan bu yaptığımız yasaktı gerçi. İnsan buradayken Sovyetler Birliği'nin savaşta olduğunu, milyonlarca insanın öldüğünü, yüzlerce kasaba ve şehrin boş kabuklara dönüştüğünü ve hatta tam da o günlerde Kızıl Ordu'nun Berlin'e ilerlediğini unutuyordu. Pushkino'daki o öğleden sonrasını hiç unutmadım. Hiç. Aradan yıllar geçtikten sonra o büyülü manzarayı hala hatırlarım. Her şey çok sakindi. Gertrude nice sonra kendisinin de aynı duyguları hissettiğini söylemişti. Kötü anılarını bir anlığına buzdolabına kaldırmış gibiydi. Dereyle birlikte akıp giderken aklına üşüşen şeyler, ulvi düşünceler, ütopyacı istekler ve benim geleceğimdi. O zaten hep kendi yoluna giderdi. Gertrude, Stalingrad ile Leningrad'ın nasıl yerler olduğunu biliyordu. Moskova Radyosu için General von Paulus'un ve onun yenilmiş 6. Ordu askerleriyle röportaj yapmıştı. Döndüğünde Almanya'yı nasıl bulacağını merak etmeye başlamıştı. Schwaben'i hatırladıkça Heine ile anne babası aklına geldikçe ağlıyor, ben de koşup ona sarılıyordum. Birbirimize çok yakındık. Senin anne babana olduğundan daha yakın. Zaman zaman bunun nedenini çıkarmaya çalışırım. Biz neyi yanlış yaptık Karl? Hem ikimiz de eski rejimi savunmuyorduk. İkimiz de bir şeyleri değiştirmek için mücadele ediyorduk. Ama şok tedaviyle insan olduğumuzu göz önüne almadan bizi zorladıkları o zorunlu dekolektivizasyon için değil. Sen ve Ebert, Stiftung'taki arkadaşlarım bile bunun başka bir biçimde yapılabileceğini görüyor olmalısınız. Gertrude'un beni soğuk limonata geçeyim diye Daça'ya gönderdiğini hatırlıyorum. Başka bir şey değil, sadece soğuk limonata. Benim için iyi anılarla dolu o günün nasıl sona erdiğini Gertrude daha sonra anlatacaktı. Limonatayı almadan bağırarak ona koştum. Mutti, Mutti! Yaklaşınca gözyaşlarıyla ıslanmış yüzümü görüp beni kucakladı. Soluğumu toparlamaya çalışarak, üç adam geldi, seni istiyorlar, dedim. Askerler. Sakinleş, geliyorum. Neden bu kadar telaşlandın Vladimir? Birinin Stalin yoldaş gibi kara saçları ve bıyıkları var. Kaçmamam için sımsıkı tuttu beni, sonra havaya fırlattı. Hepsi güldüler. Birbiriyle yabancı dilden konuşuyorlar. Sonra bana git anneni çağır dedi. Çabuk gelmezse o Alman kafasını kopartacağımızı söyle. Görte'nin yüzü solmuştu. Biliyordu. Kendi titremesini önlemek için benim elimden sıkıca tuttu, Daça'ya doğru yürüdük. Gelenin kim olduğunu ve Vladi'yi neden öyle hayvan gibi sertçe tuttuğunu biliyordu. Midesi bulanıyordu. Ben annemle içeri girmedim. Dışarıdan silüetlerini görüyor, seslerini duyuyordum. Gertrude'un da bıyıklı adamdan hoşlanmamış görünmesine sevinmiştim. Adam bizim kendilerini gözlediğimizi görünce tehdit edercesine yumruğunu salladı. Sasha'yla hemen ormana kaçıp saklandık. Askeri arabanın uzaklaştığını duyunca geri döndük. O adam kimdi Mutti? Ne istiyordu? Sus Vladi, sus. Yıllar önce beraber çalışmıştık. Zalim biri o, dedim. Görte bir çocuğun sezgilerinin doğruluğunun karşısında irkildi. Umarım bir daha asla karşılaşmazsın onunla, dedi. Moskova 1924 Ocak ayında tarihinin en soğuk kışını yaşıyordu. Lenin'in öldüğü gün ısı -40 derecedeydi. Her yer donmuş, meydanlarda ateşler yakılmıştı. Haber yayılmaya başladığında insanlar ateşlerin çevresine toplanıyorlardı. Lenin yoldaş öldü. Lenin yoldaş öldü. Şehrin merkezinden ve kenar mahallelerinden gelen insan yığınları siyahlı kırmızılı elbiseler içinde ağır ağır ölü liderlerinin yattığı sütunlu salona doğru ilerliyorlardı. Ateşlerden yükselen dumanın isi nedeniyle görüş mesafesi o kadar azalmıştı ki çıngırakları durmadan çalan tramvaylar bile solucan hızıyla ilerliyordu. Buzla kaplı vagonlar yaya halkın daha hızlı yürümesi yüzünden sanki hiç hareket etmiyorlarmış gibiydi. Ludwig, Lubyanka meydanından gelen müzik sesini duyuyordu. Dinamit patlamalarıyla biten cenaze marşıydı bu. Lenin'e ölümde bile huzur yoktu. Mezarını kazmak için donmuş toprağı dinamitle patlatıyorlardı. Hava artık kararmış, Moskova ve halkı kutup gecesine gömülmüştü. Lenin'in naaşına doğru hiç ses çıkarmadan yürüyorlardı. Lenin'in yorgun yüzü çiçekler ve kızıl bayraklar ardına saklanmıştı.